Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Rabbi ec'alni minel mutadahhirin ve ec'alni minet tevvabin. Pek muhterem Kur'an dostları, ehli Kur'an olmak isteyen mümin kardeşlerimiz, bugünkü tefsir meclisi programımızda Nisa suresinin 128. ayetinden inşallah başlayacağız. Rabbimiz nasip ederse 134. ayete kadar kelam-ı kadimi, ilahi mesajları kavramaya, anlamaya, inşallah hayatımıza aktarmaya çalışacağız. Nisa suresi gerçekten hanımlarla ilgili, kadınlarla ilgili meselelerde birçok mesajın verildiği bir sure. Bu ayet de, 128. ayet de yine hanımlarla ilgili demek mümkün. Şöyle başlıyor ayet, Estağfirullah. Ve in imra'atun khafet min ba'liha nushuzan ev i'radan fela cunaha aleyhima en yusliha beynehuma sulha. Ve sulhu hayr ve uhtiratil enfusu şuh ve in tuhsinu ve tettegu fe innallâhe kâne bimâ ta'melûne khabîrâ. Ve in imra'etun khâfet min ba'liha nüşûzen. Yani herhangi bir hanım kocasının kendisine karşı aşırı şiddet kullanmasından ya da baskısından bir takım tedirginlik hisseder. Böyle bir korkuya kapılırsa, kocasının kendisine karşı bir eşten beklenmesi gereken hukuku yerine getiremeyeceğine dair bir korku söz konusu olursa, özellikle de sertlik ve şiddet görecek olursa, ya da ev yaradan ya da kendisinden tamamen bir şekilde yüz çevireceğine dair artık içinde bir kanaat oluşmuş ve onunla karı koca olamayacağı ya da bu aile hayatını sürdüremeyeceğine dair bir korku içine düşecek olursa, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. Bu iki kişinin, yani bu hanım ve erkeğin esasen aralarını bir şekilde ıslah etmek, barıştırmak noktasında kendi üzerlerine düşen vazifeyi yaparak böyle bir sulh halini gerçekleştirmelerinde kendilerine bir günah yoktur, buyuruyor Cenab-ı Hak. Adeta bunu teşvik etmiş oluyor. Ve sulhu hayır, zira ayetin devamı barış, huzur, sulh, sükun her zaman daha hayırdır, daha hayırlıdır, daha üstün bir meziyettir. Geçimsizliktense geçim ve sükunet, huzur her zaman tercih edilmesi gereken bir esastır, buyuruyor Rabbimiz. Efendim tabi hayat tek düze akıp gitmiyor muhterem kardeşlerim. İnişi çıkışı var. Bütün yolculukların var. Bütün yolculuklar böyle süt liman gitmez. Kara yolculuklarında bunu görürsünüz. Deniz yolculuklarında bunu görürsünüz. Dalgalı havalarda denizde seyahat etmek insanın içine ürperti verir. Çok da emniyetli değildir. İşte hava yollarında bu durum aynı şekildedir. Nasıl maddi yolculuklarda bir takım inişler, çıkışlar, tehlikeler, kazalar söz konusuysa, aynı şekilde hayat yolculuğunda da, aile hayatı yolculuğunda da inişler, çıkışlar, riskler, bir şekilde tedirginlikler, kazalar, iletişim kazaları her zaman mümkündür, muhtemeldir. İşte Kur'an-ı Azimüşşan bu alanlarla ilgili, hemen hemen her konuyla ilgili bu yolculuklarda sulhü selamet diye ifade edebileceğimiz huzur içerisinde yolun devam etmesi bakımından gerekli olan tedbirleri insanların alması gerektiğini sürekli hatırlatır. Daha önceki yine Nisa suresinin ayetlerinde eğer bir kadın nüşuz diye Kur'an'ın ifade ettiği kocasına karşı serkeşlik yaparsa efendim nasıl davranılacak? Bununla ilgili ayetler geçmişti. Şimdi de bunun koca serkeşlik yaparsa kadın ne yapacak? Bu konuyla ilgili adeta Yüce Rabbimizin önümüze koyduğu bir yol haritası var. Bu yol haritasında elbette birçok seçenek var efendim. Bu tür huzursuzluklarda, bu tür kazalarda birden fazla seçenek söz konusu olabilir. Mesela böyle bir hanımefendi hakime başvurup, kadıya başvurup, ben bu aile yuvasını bu beyefendiyle yürütme şansına sahip görmüyorum kendimi. Dolayısıyla ayrılma talep ediyorum deme hakkına her zaman sahiptir. Ama Yüce Rabbimizin öncelikli olarak çözüm yolu olarak gösterdiği ve tavsiye ettiği, daha hayırlı diye altını çizdiği husus sulh yoludur. Yani bir şekilde anlaşmadır. Karşılıklı konuşarak anlaşmadır. Efendim, incindiği noktalarda incinme hususları her neyse onları dile getirerek onu o konuda beyinden daha anlayışlı olmasını istemesi anlamında bir anlaşma yoluna gitmektir. Bu anlaşmalarını Kur'an teşvik etmektedir. Bir şekilde bir anlaşma yolu bulun demektedir. Ancak bunu bir emir kipinde değil. Böyle bir yolu sadece işaret ederek, bunun daha hayırlı bir yol olduğunu bildirerek Kur'an bize bu noktada rehberlikte bulunuyor. Yoksa bazen olur ki gerçekten elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Sulhü selamet, huzur için birçok fedakarlıkta bulunursunuz bir hanım olarak. Ama beyninizden bir anlayış göremezsiniz. Siz 10 adım atarsınız da o bir adım atmaz. Böyle bir donuk yapısı olabilir. Gerçekten kimi insanda da böyle bir zalimlik öne çıkar. Kendi bedeni iktidarını ya da mali iktidarını ya da bir şekilde toplumdaki konumunu güç olarak kullanarak karşısındaki hanımefendiyi ezmek isteyebilir. Sürekli hakaretler, sürekli üstten bakmalar. Ona dünyayı cehenneme çevirirler adeta. Burada da efendim elinizden gelen sulh adına birçok adım atsanız da netice itibariyle şayet anlayışsız bir insansa eşiniz, elbette Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği çözüm sadece o sulh yolu değildir. Fakat öncelikli olarak adeta kullarının sulhu tercih etmeleri hususuna dikkat çeker. Zira sulh dediğimiz o barış ortamı evin çocukları açısından da son derece önemlidir. Sürekli kavga ortamında büyüyen çocuklar topluma güzel nesiller olarak yetişemezler. Onların duyguları kirlenir. Hayata bakış açıları negatifleşir. Aynı şekilde sürekli harp yaşanan bir ev, bir aile ortamında gönüller sürekli incinir, daralır ve değişik değişik günahlara sebebiyet verir. Böyle bir kadın kötü yollara sapabilir. Böyle bir erkek birçok zulümler işleyebilir. Öyleyse birçok kötü yollara, Rabbimizin kötü gösterdiği hususlara kapı aralayabilecek ortamda da illa inadına ısrar etmek çok da doğru bir yapı değil. Nitekim ayet-i kerimede bu konular daha detaylı olarak gelecek devamında. Ve sulhu hayır. Ve uhturatil enfüsü şuh. Nefisler diyor Cenab-ı Hak. Nefisler böyle cimriliğe meyilli olarak adeta her nefiste böyle bir cimriliğe meyilli bir hazır potansiyel vardır. Bu böyle yaratılmıştır nefisler. Nefisler cömertlik üzere değil, belki kendi menfaatlerine kilitlenme üzerinedir. Her insanda böyle bir, nefsinde böyle bir potansiyel var. Her insan kendi menfaatini önceler, öne alır. Hatta kendi menfaatine odaklanır, başkalarına bu alanda zulme de sapabilir. Her zaman bu ihtimal vardır. Onun için Yüce Rabbimiz nefislerin tezkiye edilmesinden bahseder. Nefisler arıtılmalıdır. Başlangıç itibariyle imtihan kastıyla insanların özlerine, öz benliklerine, hakikatlerine gerek fücur tohumları, melekeleri, meyilleri, gerekse bunlara karşı korunma melekeleri, vasıtaları yüklenmiştir. Kuldan beklenen o nefsindeki kötülük meyillerini asgariye indirmek, hatta mümkünse sıfırlamak, güzellik duygularını da geliştirmektir. Hayra yönelik, Rabbin rızasına yönelik duyguları artırmak, diğerlerini eksiltmek tavsiye edilmiştir ki biz buna tezkiye diyoruz. Yüce Rabbimiz işte nefisler, ham nefisler öyle diyelim, tezkiye görmemiş nefisler normal şartlar altında hep cimrilik üzerine adeta yürürler. Onların meşrepleri, yapıları, mayaları bu şekildedir. Bu ayetin üstteki beyan ettiğimiz hususlardan sonra, yani sulhu öne çıkaran tavsiyeden sonra nefislerin böyle cimriliğinden bahsedilmesi sanki fakirin gönlüne şöyle bir mana düşürüyor. Çoğunlukla o nüşuz dediğimiz, o kocanız bir anlamda hanımına karşı azgınlaşması, sert tavırlar içerisine girmesi, düşmanca tavırlar alınmasının temelinde sanki menfaatine dokunan hanımdan gelen istekler karşısında bir şekilde o erkeğin cimrilik damarının kabarması diyelim. Bu yatıyor. Cenab-ı Hak bu sırra dikkat çekiyor. Yani çoğunlukla bu şekilde. Dolayısıyla belki şu da tavsiye edilmiş olabiliyor. Eğer sulh madem ki hayırlıdır ve barışı öne alacaksanız, bu cimrilikten bir şekilde kurtulmanın yoluna bakın. Cömert, birbirinize cömert olun. Aile hukukunda birbirlerine karşı cömert insanlar. Ama her yönden cömert efendim. Maddi olsun, psikolojik olsun, diğer haklar, hukuklar konusunda olsun, ilişkiler konusunda olsun. Bu konularda efendim tebessüm anlamında olsun, ikram edici söz söyleme anlamında olsun, daha sayabildiğiniz kadar cömertlik yapılabilecek birçok alan vardır. Bu noktalarda eli açık kimseler çoğunlukla böyle bir kavga ortamı, huzursuzluk ortamı ya da birbirlerine karşı serkeşlik noktasında efendim daha bu cömert insanlar avantajlıdırlar ve onların bulunduğu ortamlar daha cennet hayatı yaşatır. Bu bakımdan cömertlik her yerde güzeldir. Her yerde güzeldir. Ama aile ortamında aile bireylerinin, fertlerinin birbirlerine karşı cömertçe bir davranış güzelliği içerisinde bulunmaları çok daha güzeldir. Cömert bir baba evladının gözünde saygındır. Cömert bir eş hanımının gözünde saygındır. Yani bazen insan böyle elini sıkar, sıktıkça sıkar, iktisat adına sıkar belki ama her şeyin aşırısı vardır. Bu bakımdan yerinde cömertlik diyelim biz buna. Özellikle zaruretler konusunda, özellikle ihtiyaçlar konusunda, özellikle ne bileyim gözü dışarıda kalmasın diye bir takım elinde imkan varken bazı hususların yerine getirilmesinde özellikle evin erkeğinin cömert olması birçok huzursuzlukları ortadan kaldırır. Bir arif bir insana şöyle bir kişi geliyor. Diyor ki efendim diyor bizim kızımızı falanlar istiyor. Oğlanı araştırdık. Namazları biraz alaca kılıyormuş. Yani bazen kılıp bazen kılmadığını öğrendik. Kötü alışkanlığı çok fazla yokmuş ama ne dersiniz? Kızımıza talipler verelim mi vermeyelim mi diye istişare ettiklerinde o arif zatın verdiği cevap çok manidar. Araştırın diyor, eğer arkadaşlarına karşı, etrafına karşı cömert bir kişiliği ve şahsiyeti varsa verin diyor. Cömertlik bir ağaç, dalları dünyaya sarkmış bir ağaç ki kökü cennettedir der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cömertlik birçok ayıpları kapatır. Cömert insanlarda çünkü merhamet vardır, içinde merhamet vardır. Cömert insanlardan sevgi taşar, sevgi gözünden sevgi, dilinden sevgi akar. Ve davranışlarında bu nevi cömert insanlar çoğu zaman istemeden hatalar işleseler bile karşıdaki kimseler tarafından kolayca affedilebilirler. Cömert insanlar aynı zamanda affedicidirler. Öyle olunca cömertlik geçimliliğin olmazsa olmaz şartlarından birisi gibidir. Özellikle aile hayatında hanımın cömertliliği de önemlidir ama erkekten daha çok beklenir. İşte burada Yüce Rabbimiz adeta nefislerin cimriliğine dikkat çekiyor. Ve uhduratil enfüsü şuh. Nefisler diyor cimrilik üzerine adeta böyle istidatlara ham olarak bu şekilde yaratılmıştır. O zaman burada biraz elinizi açın adeta. Evin beyine, evin erkeğine bu tavsiyede bulunulmuş oluyor. Ve in tuhsinu ve tettegu fe innallâhe kâne bimâ ta'melûne habîrâ. Eğer ey erkekler siz ihsan erbabı olursanız, yani ne demek bu ihsan erbabı olmak? Siz hep güzellikleri üretme peşinde olursanız, ihsan ve ikram ehli olursanız, birilerine iyilik yapmayı öne alırsanız, bir de Allah'ın her şeyi görüp gözettiğini bilecek bir şuurla hareket ederseniz, وَتَتَّقُوا bir de takvaya dikkat ederseniz, takva da ilahi hudutlar içinde kalmaya riayet ederseniz, ya da buradaki takvayı kelime anlamı itibariyle alırsak, bir takım size zarar verecek kötü davranışlardan kendinizi korumaya alırsanız, kendinizi korumaya kollamaya alırsanız, adeta böyle bir kendinizi ilahi hudutlar içerisinde kalarak bir zırh içine almış olursanız, bu anlamdaki manevi bir zırh içine almış olursanız, ihsan erbabı olmuş olursanız, bu işler olur demek istiyor Yüce Rabbimiz. Bu işler olur. Yani ihsanı öne alan, ihsanı merkez edinen, takvayı merkez edinen davranış modülleri, sonuçları hep sulh üretir, hayır üretir, güzellikler üretir. Ve Cenab-ı Hak sizin her yaptığınızdan haberdardır buyuruyor ayet-i kerimenin sonunda. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Neyi nasıl yaptığınızı biliyor. Yani siz kötülük ediyorsanız elbette kötü karşılıklar buluyorsunuz. İlahi hudutları çiğniyorsanız, hak ve hukuka dikkat etmiyorsanız, hududullahı tecavüz ediyorsanız, elbette orada bir takım huzursuzluklarla, cehennemden adeta bir azap çeşidi diyebileceğimiz aile huzursuzluğunu yaşarsanız demektir. Yüce Rabbimiz bu tabi cehennem azabı daha çok hakkı tanımamak, haktan gelen esaslar çerçevesinde hayat sürmemenin neticesinde kulun gireceği o azaptır, büyük azaptır. İlahi hudutlar çiğnendiği zaman, takvaya dikkat edilmediği zaman esasen daha dünyada iken o cehennem ateşinden bir takım parçalar, bir takım korlar sizi yakmaya başlayabilir. Nitekim büyükler derler ki eğer ailede huzur yoksa kabir azabı daha dünyadayken başlamış demektir. Hakikaten o büyük bir azaptır. Cenab-ı Hak efendim bu noktada bütün mümin kardeşlerimizin aile hayatlarını güzelleştirsin de efendim orayı daha dünyadayken cennet hayatına, cennet köşesine dönüştürmenin yolunu bulsunlar. Çünkü Rabbimiz bunun yolunu gösteriyor. Bunun yolu nefislerin o cimrilik damarlarının açılması ve kulun bir şekilde cömert bir kimliğe ve kişiliğe bürünmesi, ihsan merkezli bir davranış modülleri geliştirmesi, takva dediğimiz ilahi hudutlar içerisinde kalmayı hedeflemesi. Bütün bunlar adeta ailedeki sulhü selametin anahtarları gibidir. Hem de hakkın verdiği anahtarlar. Dileyen bu anahtarları kullanır, daha dünyadayken cennet havasının bir şekilde lezzetine varabilir. 129. ayet. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ Ey müminler, ey erkekler topluluğu, siz isteseniz de, hırsla isteseniz hatta, hanımlarınız arasında adaleti gözetmeye asla ve kat'a imkan bulamazsınız, bulamayacaksınız. Yüce Rabbimiz daha önceki ayetlerde, 3. ayetinde, Nisa suresinin 3. ayetinde mesela, eşler arasında adaleti sağlamaktan korkulduğu takdirde müminlere tek kadınla yetinmeleri tavsiyesinde bulunmuştu Yüce Rabbimiz bu surenin 3. ayetinde. Burada da siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlarınız arasında adaleti temin etmeye imkanınız yok. Buna güç yetiremezsiniz buyuruyor. Adeta bu ayet esasen madem ki bir taraftan adalet emrediliyor, bir taraftan da asla buna efendim imkan ve iktidar bulamazsınız, bunu beceremezsiniz deniyor. O zaman acaba birden fazla evlilik yasaklanmış mı oluyor? Hayır. Cenab-ı Hak o ifadeyi kullanmıyor. Yani dolayısıyla ey müminler bir kadınla evlenmek durumundasınız anlamında bir sonuç çıkmaz. Zira Yüce Rabbimiz hayatı, hayatın şartlarını kıyamete kadar toplumların ve değişik değişik coğrafyaların ihtiyaçlarını en güzel şekilde Rabbimiz bildiğinden duruma göre zaruret haline gelir, zaman zaman ihtiyaç haline gelir ve birden fazla evlilikler her zaman söz konusu olabilir. Dolayısıyla o kapı kapanmıyor. Ancak adeta daraltılıyor, daraltılıyor, daraltılıyor. Mümkünse imkan dahilinde olabildiğince adaletten vazgeçmemeniz adına efendim tek hanımla evliliğe bir teşvik var. Fakat çok evlilik de yasaklanmıyor biraz önce ifade ettiğimiz gibi. Peki hem bir taraftan adalet emrediliyor hem de diğer taraftan adaleti sağlayamayacağı üzerinde duruluyor. Bu ikisi arasında nasıl bir uyum bulunabilir? Bu iki ayet birbirini nasıl efendim desteklemiş olabilir? Burada şöyle bir izah var. Alimlerimiz diyorlar ki ilk ayette adaleti gözetin ayetinde zahiri şartlar itibariyle objektif kriterler olarak haklar ve hukuklar meselesinde işte mehirlerin tayininde olsun, yiyecekleri, içecekleri, giyecekleri, oturacakları, meskenler konusunda olsun bu konularla ilgili adil olun. Olabildiğince bu noktada ayrım gözetmeyin. Herkesin hakkını vermeye çalışın. Ama bir de bunun gönül tarafı var. Oraya tabii insan gönlüne söz geçiremez denilmiştir. Gönlü yönlendirmek kolay değil. Elbette birine daha fazla efendim muhabbetle meyil söz konusu olabilir. O duygularda adaleti gözetmek zordur. Zahiri şartlarda adalet sağlanabilir ama duygularda adalet imkansız gibidir. İşte bu ayette de yani Nisa suresinin 129. ayetinde siz hanımlarınız arasında ne kadar hırslı olursanız da olun, ne kadar istekli olursanız da olun adaleti asla sağlayamazsınız diyerek her konuda adaleti sağlayamazsınız. Yani duygulara varıncaya kadar adaleti her konuda gözetmeniz mümkün değil anlamında bir manaya gelmektedir demişlerdir müfessirlerimiz. Evet gerçekten orada adalet sağlamak elbette mümkün değildir. Öyleyse zaten nitekim ayetin devamı tam da bu manaya uygun bir şekilde devam ediyor. فَلَا تَم۪يلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ Öyleyse madem ki siz hanımlarınız arasında isteseniz de adaleti tam gözetemeyeceksiniz. Hiç olmazsa birine bütün tamamen meylederek diğerini askıda bırakmayın. Yani bir tarafa birilerine işte o iki evlisiniz diyelim ya da üç evlisiniz. Efendim birisine ikisine çok düşkünsünüz. Her şeyinizle onlarla berabersiniz ama bir tanesini böyle askıda bırakıyorsunuz. Yani şu demek onunla hiç ilgilenmiyorsunuz. Yüzüne bakmıyorsunuz. Böyle yapmayın diyor Cenab-ı Hak. فَلَا تَم۪يلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ Eğer siz bir tarafa o hanımlardan birisine bütün varlığınızla yönelir de diğerini ihmal ederseniz bu doğru olmaz. Onu böyle askıda bırakmak doğru olmaz. Böyle yapacaksanız hiç onu elde tutmayın anlamında bir tavsiye var burada adeta. Ve in tuslihu ve tettegu fe innallâhe kâne gafûran rahîme Eğer ıslah sahibi olursanız yani sulhu gözetirseniz barış tarafında olursanız ya da hep düzeltme taraftarı olursanız işi bozma değil, işi yıkma değil de işi ayağa kaldırma, düzeltme, huzuru tesis etme noktasında ıslah taraftarı olur. Ve tettegu ve takvaya riayet ederseniz bu tür huzursuzluklardan sakınırsanız Allah gafurdur, rahimdir. Yani son derece bağışlayıcı ve son derece merhamet sahibidir. Bir şekilde eğer siz düşmanlığı değil, bunu düşmanlık maksatlı değil, olabildiğince ıslahı hedefliyorsunuz, olabildiğince işlerin düzgün gitmesini hedefliyorsunuz ve bu noktada da takva sahibi olmaya çalışıyorsunuz, adeta kılı kırk yarmaya çalışıyorsunuz. Ha böyle bir zaten duruşunuz, böyle bir hareketiniz, böyle bir hassasiyetiniz varsa şunu bilin diyor, Allah gafurdur, rahimdir. Yani artık gönlünüzün birine daha fazla meyletmesinden dolayı adaleti gözetemeseniz de Allah yine sizi bu noktada bağışlar ve o zaten son derece merhamet sahibidir. Sizin yapamayacaklarınızı da bilir. Elinizden geleni yaptıktan sonra gerisini bana bırakın diyor adeta Yüce Rabbimiz. Ama siz bu noktada nefsinizin oyununa gelmeyin. Nefsiniz hesabına, nefsinizin arzuları hesabına birilerine tamamen meyledip diğerlerini tamamen askıda bırakmayın. Elinizden gelen gücü, iktidarı gösterin. Ve şunu da bilin ki Allah gafurdur, rahimdir. Artık kendinizi de parçalayıp bitirmeyin. Allah'ın gafur ve rahim olduğunu bilin. Bağışlayıcı ve merhamet sahibi olduğunu bilin. Ve in yeteferraga yu'nillahu küllen min sa'atih. Şayet böyle sulh tarafına gitmez de bu eşler ayrılmayı isterlerse, ayrılırlarsa, boşanmayı tercih edecek olurlarsa yu'nillahu küllen min sa'atih, artık Allah geniş hazinesinden, o geniş fazlından her birini zengin kılar ya da her birini muhtaç olmak, diğerine muhtaç olmaktan mustağni kılar. Adeta şu söylenmiş oluyor burada. Ey hanımlar, ayrılırsak aç kalırız endişesiyle sürekli zulüm altında inim inim inleme gibi bir yolda tercih etmeyin demektir bu. Cenab-ı Hak her kuluna Rahman ve Rahim'dir. Herkese Rahman ve Rahim'dir. O merhametlerin en merhametlisi olan Mevlamız, o çoğu zaman zayıf görülen, horlanan hanım kullarına bir yol göstermektedir. Eğer artık iş dayanamayacak haddeye geldiyse bir şekilde, sürekli horlanıyor, sürekli hakaretler görüyor, sürekli dövülüyor, şiddet görüyorsanız, artık size orası bir aile yuvası olmaktan çıkmış bir azap hücresi haline dönüşmüşse, bunda da illa sabretmeniz gerekmiyor. Ben ayrılırsam aç kalırım endişesi sizde olmasın diyor adeta. Cenab-ı Hak burada bir yol gösteriyor. Fazlından genişleteceğini, ona imkanlar lütfedeceğini Rabbimiz haber veriyor. Burada ya o hanımefendinin yakınları, annesi, babası, kardeşleri veya diğer hısım akrabası ona destek çıkacak. Veya kendisi bir takım faaliyetler içerisine girerek bir takım maişetlerini temin etmeye çalışacak. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın rızkını helalinden aramaya çalışacak. Ya da İslam toplumu bu nevi hanımlara kol kanat gelecek. İslam devleti onları koruyacak, kollayacak, ihtiyaçlarını giderecek. Yüce Rabbimiz böyle bir kapı açıyor ve bu açılan kapının bir şekilde tesis edilmesi, müesseselerinin kurulması gerektiğine işaret ediyor. Evet, eğer ayrılacak olurlarsa Allah hepsini, her birini kendi fazlından, kendi rahmetinin, o geniş rahmetinin ikramlarıyla birini diğerine muhtaç olmaktan kurtaracak, herkesin ihtiyacını giderebilecek bir şekilde ihsanlarda, ikramlarda bulunacaktır diye Yüce Rabbimiz böyle bir kapı açıyor. Ve kânallâhu vâsi'an hakîmâ, zaten Allah her türlü rızkı, her türlü nimeti son derece bol ve geniş olan, her şeyi kuşatan ve yaptığı her şeyi hikmetle yapandır. Yüce Rabbimiz zayıf tahta, çürük tahta üzerine bina kurmaz. Allah'ın söylediği her hüküm, emrettiği her husus birçok hikmetleri barındıran, sapasağlam bir altyapısı olan hususlardır. Ve Yüce Rabbimiz bunu, bakınız, peş peşe şimdi bu konuyu destekleyen ayetlerle bu manayı güçlendiriyor. Buyuruluyor ki 131. ayette وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. İşte Allah nasıl işte o muhtaç kadını, kocasından boşanmış kadını zenginleştirecek diye endişe ya da böyle bir soru içinizde oluşmasın dercesine, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah göklerin de yerin de sahibidir. İkisi arasında bulunan her şeyin de mülkü ona aittir. وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ. Ant olsun ki biz sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'tan korkun, Allah'a karşı takva sahibi olun diye vasiyette bulunduk, tavsiyede bulunduk, böyle emrettik. Demek ki ta Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa bu temel mesaj verilmiş. En ittegullah, ittegullah, Allah'tan korkun. Allah'ın azabına karşı kendinizi koruyun. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Yani hassas davranın. Dini hudutların içinde kalmaya, Allah'ın çizdiği hudutların içinde bir hayat sürmeye kendinizi kilitleyin. Ve böylece ebedi cehennem azabından kendinizi koruyun. Allah'ın gazabından ve azabından emin olun. Takva dairesine girerek bu anlamda kendinize en büyük iyiliği yapın diyerek Yüce Rabbimiz Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar böyle bir mesajı verdiğini burada beyan ediyor. Allah'tan korkun. Buradan şöyle de bir ince mana çıkarmak mümkün. Esasen insanlar ittegullahın muhtevasında, Allah'tan korkun hitabının muhtevasında kalsalar yanlışlıklara gitmeyecekler. Yanlış yollara gitmeyecekler. Zulme düşmeyecekler. Birbirinin hakkına girmeyecekler. Ama işte burada esas ayakların kaydığı nokta burası. Allah'tan korkmuyor insanlar. Allah'tan korkmadığı ölçüde de işte zulme sapıyor. Bir takım insanların haklarını, hukuklarını çiğniyor. Yüce Rabbimiz adeta hanımlarına karşı aşırı giden, sert davranan, şiddet kullanan kocalara ittegullah diyerek Allah'tan korkun. Allah'tan korkun diyerek eğer böyle yaparlarsa Cenab-ı Hakk'ın gazabına ve azabına bir şekilde uğrayacaklarına dair dikkat çekmiş oluyor. Ve in tekfuru, bakın eğer siz inkar ederseniz, yani görmezden gelirseniz, bu uyarılarıma kulak tıkarsanız, gözleriniz sizi kapatırsanız, nankörlük ederseniz, fe inne lillahi ma fis semavati vel ma fil ard, yine şunu bilin ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Adeta şu söylenmiş oluyor yine. Size verdiğini sizden alır, sizin o mahzun bıraktığınız, mazlum bıraktığınız, zayıf bıraktığınız, biçare gördüğünüz o kuluna verebilir. Çünkü hazinelerin sahibi o. Bugün elinizde maaşı siz cebinizde tutuyorsunuz. Ya da kazandığınız para sizin cebinizdedir diye, evin reisi oldunuz diye, şayet böyle bir para bende diye zalim olmaya kalkarsanız şunu bilin ki Allah sizin cebinizden o paranızı alır, sizin kasanızı efendim yerin dibine batırır, ekonomik özgürlüğünüzü köleliğe dönüştürür, siz perişan olursunuz. Çünkü mülkün sahibi siz değil Allah'tır. Bu mesajı veriyor Yüce Rabbimiz. Yerlerin ve göklerin mülkünün Allah'a olduğu hakikati görmezden gelinirse efendim mülk el değiştirebilir. Ve kânallâhu ganiyyen hamîde, Allah son derece zengin, ganidir. Âlemlerden mustanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur ve her türlü övgüye layıktır. Hamd edilmeye layık olan odur. Tekrar tekrar aynı ayet bir daha geliyor bakınız. 133. ayette velillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Şunu bilin. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Ve kefa billahi vekila. Vekil olarak, dayanak olarak Allah yeter. Vekil olarak, dayanak olarak, kendisine dayanılacak, sığınılacak, barınak olarak Allah'ı tanıyana Allah yeter. Bütün mesele, bütün yüreğimizle, bütün varlığımızla Allah'a tam güveni sunabilmek, tam imanı sunabilmek, onu tam vekil görebilmek, dayanılacak bir merci olarak yalnız Allah'ı görebilmek. Bu görüldüğü takdirde Yüce Rabbimiz o kuluna kafidir. Öyleyse adeta zulme uğrayan, şiddete maruz kalan hanımlara Yüce Rabbimiz bu mesajı da veriyor. Cehennem hayatı yaşamaya mecbur değilsiniz. Kocanızın cebindeki 3 kuruşa tamah ederek ya da ondan ayrıldığınız takdirde efendim bir şekilde aç kalacağınızı düşünüyorsanız düşünmeyin diyerek onları zulüm altında yaşamaya mecbur bırakmıyor Yüce Rabbimiz. Çünkü rahim olduğunu, hakim olduğunu, zengin olduğunu, övgüye layık olduğunu ifade ederek böyle bir kapının da her zaman açık olduğunu hanım kullarının da bilmesini istiyor adeta. Gerçekten burada efendim Kur'an aile hayatını bitirmeyi teşvik etmiyor. Konuyu iyi anlamak lazım. İşin başında sulh yoluna gidilmesi. Bu noktada hanım üzerine düşeni yapacak, erkek üzerine düşeni yapacak. Aileyi ayakta tutabilmek adına yapabilecekleri her türlü fedakarlığı yapmaya çağırıyor. Öncelikle bunu yapıyor. Ancak özellikle hanım bu tür fedakarlıkları yaptığı halde kocasından düzelme emaresi görmezse, kendisi 10 adım attığı halde ondan bir adım attığını hissetmezse, o zaman da açlık korkusuyla, tabiri caizse ekonomik darboğaza düşerim korkusuyla o cehenneme razı olmasın diyor Kur'an. O cehennemi hayata razı olmasın. Allah vekildir, Allah'a güvenip dayansın ve Cenab-ı Hak onu kendi katından bir şekilde onun ihtiyaçlarını giderecek şekilde ona rızıklar, ihsanlar, ikramlar gönderecektir mesajını veriyor. İn yeşe yüzhibukum eyyühennâs ve ye'ti bi'âharîn. Ey insanlar, diyor Cenab-ı Hak, bütün insanlığa hitap ediyor. Allah dilerse sizi giderir, sizi helak eder, sizin yerinize başkalarını getirir. Bu Allah'a güç değildir. Allah buna kadirdir. Allah'ın buna gücü yeter. Yani siz kendinizi olmazsa olmaz görmeyin. Allah size muhtaç değil, siz ona muhtaçsınız. Kendinizi vazgeçilmez görmeyin. Kim kendini vazgeçilmez görürse çabuk vazgeçilir. Cenab-ı Hak bir şekilde onun burnunu yere sürter. Gerçekten ya hayatı söner, öbür aleme göçer ya da daha silik bir hayata mecbur bırakılır. O bakımdan hiçbir kimse ama hiç kimse Allah'a, özellikle Allah'a karşı kendisinde bir varlık hissetmemeli. Yani ben Allah'ın ne güzel bir kuluyum diyerek adeta, ne güzel bir kul olsa bile zahiren onu gönlüne bile getirmemeli. Yüce Rabbimiz açıkça uyarıyor. Allah dilerse sizi götürür, yerinize başkalarını getirir. Bu bir Yüce Rabbin kudretinde olan bir husustur. Ve kânallâhu alâ zâlike gadîrâ. Allah buna kadirdir. Men kâne yurîdü sevâbet dünya. Kim dünyalık isterse, dünyanın karşılığını, dünyevi karşılıklar isterse, feindallahi sevabud dünya vel ahira. Şunu bilin ki dünyanın da ahiretin de yegane karşılığı Allah katındadır. Yani dünyalığı da verecek odur. Ahirette güzel güzel karşılıklar verecek olan da odur. Her şeyin hazinesi onun katındadır. O zaman dünyayı isteyen de ahireti isteyen de, her ikisini isteyen de Allah'a gözünü diksin. Allah'a gönlünü bağlasın. İsteyeceğini ondan istesin. Fakat şunu bilin. Himmetinizi küçük tutup sadece dünyayı isterseniz kendinize yazık edersiniz. Çünkü 3 günlük dünya hayatına ebedi hayatı değişirseniz kaybeden siz olursunuz. Bu bakımdan isteklerinizi İki dünyayı içine alabilecek şekilde büyütün diyor Cenab-ı Hak. Dünyada yaşıyorsunuz, dünyaya ihtiyacınız var. Dolayısıyla elbette dünya nimetlerini isteyeceksiniz. Allah-u Teala mümin kullarına dünya nimetlerini yasaklamamıştır. Fakat mümin kullarının kısır görüşlü olmasını da istememiştir. Sadece dünyaya kilitlenmesini, sadece dünyaya razı olmasını, onunla mutlu olmasını küçüklük olarak görmüştür Yüce Rabbimiz ve mümine yakıştırmamıştır bunu. Bunu ancak kafirlere ve münafıklara yakıştırmıştır. Dolayısıyla mümin insan bir kere iradesini, ki Allah'ın kendisine verdiği en önemli hazinedir. O irade öyle bir anahtardır ki ona göre kapılar açılır. Dünyevi kapılar da ona göre açılır. Uhrevi kapılar da ona göre açılır. O irade anahtarını sadece dünya kapılarını açmaya hasretmeyin diyor Cenab-ı Hak. Yapacaksanız dünyayı da isteyin, ahireti de isteyin. Hatta yapabiliyorsanız, ki bu esas tavsiye edilen budur, ahiret öncelikli bir hayatı öne alın ama ahiret öncelikli hayatı öne almış olmanız dünyayı terk etmeniz anlamına gelmiyor. Dünyayı bırakmanız anlamına gelmiyor. Birini alınca diğerini alamayacağınız diye bir şey söz konusu değil. Her ikisini de alma imkanınız var. Siz iradenizi geniş tutun, himmetinizi âli tutun. Bu ayet böyle bir kapı açıyor muhterem kardeşlerim. Kim dünyanın nimetlerini, menfaatlerini, karşılıklarını bir şekilde isterse şunu bilin ki dünyanın da ahiretin de bütün semereleri, bütün meyveleri, bütün güzellikleri, sonuçları Allah katındadır. Ve kânallâhu semî'an basîrâ. Şunu bilin, Allah her şeyi en iyi işitir, her şeyi en iyi görür. En iyi işiten ve en iyi gören O'dur. Sizin ne istediklerinizi çok iyi duyar. Sizin nelerin peşinde koştuğunuzu da çok iyi görür. Öyleyse sürekli O'nun işittiğini ve gördüğünü bilerek hareket edin. Ve dünyadaki adımlarınız sadece dünyaya dönük olmasın. Ahireti de hedefleyin buyurur Yüce Rabbimiz. Cenab-ı Hak dünya ve ahireti en güzel şekilde efendim kazanan, Rabbin razı olacağı şekilde bu dünya hayatında ameller ortaya koyan ve ahirette de bu ameller neticesinde Rabbin rızasını ve cennetlerini bir şekilde efendim kazanan kullarından eylesin muhterem kardeşlerim. Bugün burada 134. ayette tefsir meclisi programımızı bitirmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak ömür verirse bir sonraki programda inşallah 135. ayetten devam etmiş oluruz efendim.